gerçekten. Dolayısıyla adımız ve onurumuz için.
Yemek yeri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. ...15.3'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve başladı Hayatın Sesleri. Hepiniz başkente TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarına ve Memleketim FM ortak yayınından başlayan Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Toruk. Her zaman olduğu gibi sizleri de yayınımızda görmek istiyoruz. Çift 090 312 400 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adları Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin programımızın ilk müziğine kulak verelim.
Artık hayatımdan çıksan diyorum, bu ikili delilik sona erse ikimiz için de hayırlısını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi, bu yok ediciliği anlayabilmeyi, bir bir sen ne kadar yürekten istiyorum. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Açma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Daha fazla tükenmeye takatim yok. Çıksan diyorum, bu ikili delilik sona erse ikimiz için de hayırlısını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi, bu yok ediciliği anlayabilmeyi, bir bir sen ne kadar yürekten istiyorum. Bakışmayalım ne olursun. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Daha fazla tükenmeye takatim yok. Sanki aşkı bakarsan insan olarak iyiyiz, ama daha fazlasını isteme benden, yalvarırım. Ben bittim artık, kalmadım. Ben bittim artık, kalmadım. Karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım. Konuşmayalım, bakışmayalım, ne olursun.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Hemen stüdyomuzdaki konuğumuzu tanıştıralım istiyoruz sizlere. Eğitimci Sayın Işıl Saraçoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, artık çocuklarımız için yaz tatili başladı. Dolayısıyla çocukların gittikleri ya da gidecekleri ya da gitmeleri gereken yaz kamplarından söz edelim istedik. Çünkü gerçekten hayatlarına katkıları çok fazla bu kamplar.
Evet, okul yoğun bir okul döneminden sonra yaz tatili ülkemizde çok uzun. Bu uzun yaz tatili çocuklarda bir öğrenme kaybına sebebiyet veriyor. Ve aileler bu öğrenme kaybının da aslında biraz farkındalar ki birçok aile yanlış bir şey yaparak çocukları yine testler, ders kursları, kitaplarla, daha doğrusu test çözme sorular vesaire ders kitaplarıyla belli bir döneme yine sokuyor. Oysa kış dönemini çok yoğun geçiren çocuk yazın da yine benzer bir o okulun sıkıcı tarafını yaşadığı zaman ertesi de yine çok yorgun ve bitkin başlayabiliyor. Biz diyoruz ki öğrenme özellikle yaz aylarında, aslında kışın da öyle okulda belki, ama oyunla, eğlenceyle olmalı.
Evet, daha farklı yönleriyle öğrenilebilir, doğa öğrenilebilir, evet, belki tanınabilir.
Doğayla iç içe olmalı. Hı-hı. Böyle öğrenildiği zaman hem daha kalıcı oluyor hem de çocuk tatil de yapmış oluyor. Bu nedenle biz diyoruz ki özellikle ülkemizde uzun yaz tatillerinde çocuklar mutlaka yatılı kamplara, yaz kamplarına gitmeliler.
Evet, çünkü gerçekten bilimden doğaya, sanattan spora o kadar çok yaz kampı var ki ve çocukların bu kamplarda edinecekleri tecrübe, öğrenecekleri pek çok şey, doğayla iç içe olmaları bile başlı başına çok güzel gerçekten, değil mi? Ne tür kamplar var?
Evet, bizde çok çeşit kamplar var. Bunlardan 7-17 yaşı yapıyoruz öncelikle, onu söyleyeyim.
Yelken, bizde derken özel kamp mıdır?
Bizimkisi özel, evet. Özel, evet. Özel. Yelken kamplarımız var. Hı hı. Datça'da yapıyoruz. O 8-17 yaşa. Sörf kamplarımız var, Alaçatı'da yapıyoruz. O 10-17 yaşa. Kuşadası'da bir İngilizce kampımız var. Yatılı kamp olayına tam alışmamış, işte tam ilk defa gidecek olanlar için böyle bir haftalık kısa bir kamp. O da Kuşadası'nda 9-15 yaşa.
Dil öğreniyorlar orada.
Evet, dil öğreniyorlar. Ama çoğu kampımız Uludağ'da. Neden Uludağ diyebilirsiniz?
Kış kampı.
Yazın, kışın da oradayız. Yazın
da.
Orada.
Evet. Öyle mi? Yazın neler tecrübe edebilirler?
Yazın Uludağ tercih etme sebebimizi isterseniz önce,
evet,
söyleyeyim. Uludağ kamp yapmak için en uygun yer Türkiye'de, hı-hı, yapılan araştırmalar sonucunda. Bu nedenle biz Uludağ'da kışın kullanılan o otellerden bir tanesini kiralıyoruz, sadeleştiriyoruz ve yatılı kamplarımızı orada yapıyoruz.
Otellerde o zaman çadır kampları değil bunlar, çadırlar da var.
Uludağ'da kamplarımız uzun, 13 gece 14 günlük programlar, ama içinde mutlaka bir gece çadır kurma, ateş yakma, orada işte ateşi başında hikayeleri de tadıyor çocuklar. Hı hı. Ama evet, sadeleştirilmiş bir otel odası da kalıyorlar. Uludağ tercih etmemizin sebebi bu. Orada işte yaz gelişim var, fiziksel gelişim var, film kampı var, uluslararası gençlik kampı var, İngilizce kampı var, hem küçükler için hem büyükler için. STEM kampı var, doğa macera kampı var, modern izcilik tarzında.
En çok hangisini tercih ediyorlar?
Şöyle, birçok kayıt alıyoruz, birçok giden çocuk var Ankara'dan, ama özellikle Ankara için uluslararası gençlik kampı, gençlik kamplarımız için de en fazla tercih edilen. Çünkü orada yabancı kampçılar da geliyor. Örneğin bu yıl 21 ülkeden, 21 farklı ülkeden kampçı var. Aileler ve çocuk tabii ki dilini kullanmak istiyor kamplarda, kullansın istiyor ailede. Bu sebeple uluslararası gençlik kampımız büyük grupta çok tercih ediliyor gençlik kamplarında. Küçük grupta da...
Kaçar günlük?
13 gece 14 günlük.
13 gece 14
günlük. Doğa macera kampı ve İngilizce kampı daha çok tercih ediliyor. Hı hı. Ortaokul yaşlarında en çok tercih edilen ikisi oluyor.
Peki ulaşım, yemek, konaklama hepsi dahil nedir ortalama fiyatı?
Şimdi şöyle, biz Alaçatı, Datça ve Kuşadası uçakla gidiyoruz. Ama Uludağ'a kamp otobüsü kaldırıyoruz. Süresine ve program içine göre programlarımız 2 ila 4 bin lira arasında değişiyor. Dediğim gibi ulaşımı farklı, kalınan otel farklı ya da programın içeriği ya da süresi farklı olduğu için fiyatlar bu ücretler bu civarda.
Şimdi tabii çocukların hangi kampları istemelerinin ötesinde ailelerin seçtikleri, çocukları için seçtikleri kamplar var. Aileler neye göre seçiyorlar bu kampları? Neye dikkat ediyorlar acaba ya da dikkat etmeliler?
Güzel. Ailelere çok çok özellikle önerdiğim şu maddeler var. Bir tanesi mutlaka kamp şirketini çok iyi araştırın. Kamp şirketinin bu işi kaç yıldır yaptığına, yılına, tecrübesine bir bakın. Deneyimleri neler, onlara bir bakın, iyi araştırın. Bunun dışında yurt dışından herhangi programları getiriyor mu? Kampçılıkla ilgili her türlü gelişme programlarına yansıtılıyor mu? Ona bir bakın, isteyin. Günlük kamp programlarını isteyin. Çocuğunuz oraya gittiği zaman gün içerisinde neler yapacak? O çizelgileri, o tabloları isteyin. Ki bizler veriyoruz, arayan, soran, kayıt olmak isteyen velilerimize gönderiyoruz mutlaka. Aynı zamanda çözüm ortaklarına bakın. Kimlerle işbirliği yapıyor? İşte sigorta, çocuklar sigortalanıyor kamp şirketinde, hangi sigorta? İşte ulaşımda hangi şirket? Tesis de hangi tesis? Yemek şirketi hangisi gibi? Bunları mutlaka araştırın, sorun. Ve tabii olmazsa olmaz referansları okuyun. Hem şirketin, ana şirketlerin, hem onların temsilcilerin hangi bölgedeyseniz referansları okuyun. Çünkü orada ailelerin, daha evvel göndermiş olan ailelerin 3-5 cümlelik, 10 cümlelik referansları var. O cümlelerde aile mutlaka okuduğu zaman benzer duygu ve düşünceler yakalıyor. Aa, bunu ben de düşünmüştüm, aa bunu ben de yaşıyorum diyerek o cümlelerden
kendine uygun bir şey bulabiliyor.
Aynı zamanda tanıdığı bir aileye de denk gelebiliyor. Daha evvel çocuğunu gönderdiğini bilmediği, arayıp çok rahat bilgi alabiliyor aynı şehirde olduğu sürece. Bu var. Bir de koçlar ve eğitmenleri nasıl seçtiğine de bir baksınlar. Çok önemli. Çocuklarla beraber olan onlar orada.
Yaş koçların grupları nedir? Koçların ve eğitmenlerin yakın mıdır gençlere?
Evet, yaşlarının özellikle koçlarımız bizim üniversite öğrencisi. O şartı var. 25 yaşından sonra koç çalıştırmıyoruz biz. Çünkü çok daha enerjik, çok daha aktif ve çok daha çocuklarla yakın iletişim kurabiliyorlar o zaman.
Çok önemli.
Evet, eğitmenlerimiz de kendi alanında en iyileri olarak seçiliyor ve yıllardır bizde çalışan eğitmenler diye söyleyebiliriz.
Evet, şimdi genellikle bu tür kamplar bizim ülkemizde işte sınıfını geçersen gidebilirsin gibi bir ödül olarak veriliyor. Ya da ceza, hayır gidemezsin, derslerin kötü, seneye daha çok çalış o zaman gidebilirsin gibi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bizim ülkemizde böyle belki ama yurt dışında pek böyle değil galiba.
Evet, ülkemizde burada da bir hata var. Ödül ya da ceza olarak veriliyor yatılı kamplar. Oysa yatılı kamplar ödül ya da ceza değil, tam tersi normal yapılması gereken bir aktivite. Çünkü uzun yaz tatilinde yurt dışında da zaten böyle bir aktivite o. Zorunlu bir aktivite, müfredatın içinde var. Çocuk çünkü gitmediği zaman ne yapacak? Bir de bunu düşünmek lazım. Şimdiki çocuklar eski çocuklar gibi değil. Anneler babalar çalışıyor, beraber tatillere gitme, devamlı yaz tatilinde tatilde olmak gibi bir durum zaten söz konusu değil. Büyüklerle tatile gitmekten artık hoşlanmıyorlar büyük baba, dede gibi belli bir yaştan sonra. Aslında aileyle beraber de belli bir yaştan sonra tatil çok uygun düşmüyor.
Peki ailelerle gidilen kamplarınız yok mu?
Var ama onu biz küçük gruba yapıyoruz.
Evet.
6-10 yaşa aile kamplarımız var. Yine 6-10 yaşa baba oğul kamplarımız var. Onların süreleri daha kısa, böyle 2-3 günlük. Ama çocuklar için şunu da hemen ekleyeyim. Biliyorsunuz teknoloji de çok ilerledi. O cep telefonları, tabletler, bilgisayarlardan çocuklar kendilerini alamıyorlar.
Peki teknoloji neresinde sizin kamplarınızı?
Güzel. Teknolojiden uzak olmanı çok tercih ediyoruz doğal olarak. Soruyorlar aileler zaten telefon var mı? Çocuk da soruyor aradığı zaman. Biz telefonu götürecek miyim? Orada elimde olacak mı? Hayır. Kamplarımızda telefonları vermiyoruz. Giderken yolda tabii ki götürebilir, arayabilir, resim çekinebilir ama kamplarda alıyoruz ilk gün. Sadece aileyle konuşma günlerinde veriyoruz. Bunun dışındaki günlerde tekrar özel kasalarda o telefonlarımızı,
peki,
tabletleri
bekletiyoruz.
Peki tepkileri
nasıl oluyor bu arada?
Valla önce...
Çünkü
ya,
teknolojiden çok fazla uzak kalamayan bir neslimiz var. Evet.
Aslında şöyle, öncelikle bir aa şimdi telefonumdan uzak mı kalacağım ama olur mu ya olmaz falan diyorlar. Ama orada o kadar çok yoğun bir aktivite içerisindeler ki akıllarına bile gelmiyor aslında.
Hmm.
Bir de anlatıyoruz tabii.
Düşünsene. Belki dönünce de güzel bir alışkanlık kazanmış
İnşallah.
Oluyorlar.
Bir amaç da o aslında.
Evet.
Yani bir de anlatınca çocuk aslında biraz da anlıyor. Düşünsenize basketbol oynayacak, basketbol kampına gelmiş. Elinde telefonla oynaması mümkün değil. Cebinde tutması mümkün değil. Yere bıraksa kaybolabilir, alınabilir, kırılabilir.
Evet.
Ya da çalar, aklı telefonda kalır. Orada aktivite vardır, antrenman vardır. Her aktivite için geçerli bu tabii. Bu nedenle telefon aslında gerek yok. Bu nedenle de alıyoruz biz. Onu sağlam ve güvenli bir şekilde tutuyoruz. Sonra geri veriyoruz. Sonra alışıyorlar ya. İlk gün biraz hani verirken zorlanıyorlar ama sonra alışıyorlar.
Evet, ülkemizde de bazı okullarda bu tür uygulamalar var, cep telefonlarının alınması. Belki bazı çocuklarımızın böyle bu tür alışkanlıkları var ama biraz zor bir alışkanlık özellikle şimdiki nesil için. Peki yurt dışında müfredatın içinde dediniz. Hı-hı. Birazcık da bundan söz edebilir miyiz lütfen? Keşke evet. Bizde de öyle olabilse aslında, değil mi?
Evet, belki de ileriki kampçılık yıllarda. Sektöründe Hı-hı. en çok hayalimiz bu. Yurt dışında aileler çocuklarını sonbaharda okula başlatırken biliyorlar hangi haftalarda hangi kampa gidecek. Okulun müfredatında var bu sistemin, eğitim sisteminin. Ve çocuk orada o hafta geldiği zaman otobüsüne biniyor ya da ailesiyle beraber o kampa gidiyor. Hatta birçok devlet başkanı kendi çocuklarını bizzat işte ellerinde bavullarla götürüp o kampa bırakırken basına poz veriyorlar, kampçılığı teşvik etmek amaçlı. Hı hı. Ülkemizde ancak sömestr ve yaz tatil yaklaşırken ailelerin yatılı kamp aklına geliyor. Çünkü bizde böyle bir uygulama yok. Müfredatta olma gibi.
Evet.
Ama her geçen gün yatılı kamplara olan ilgi artıyor. Aileler çünkü çok faydasını görüyor çocuklarında. Hem kendileri tekrar gönderiyorlar hem de çevrelerinde arkadaşlarına tavsiye ediyorlar. Umarım Türkiye'de de müfredatın içinde olur ve doğayla çocuk o dönemlerde çok daha iç içe olur diye hayal ediyoruz.
Ne güzel. Umarız olsun. Gerçekten çok önemli. Peki neler katar bu tür kamplar çocuklarımıza, gençlerimize?
Şimdi bizim kamplarımızda 36 çeşit aktivite var. Hangi kampa giderse gitsin orada 36 farklı aktiviteyi de biz gün içerisinde,
nedir
hafta içerisinde.
Onlar ne yaparlar? Örneğin bir sabah kalkarlar. Aha. Nasıl başlarlar güne? Saat kaçta başlarlar? Kaçta biter gün onlar için?
Çocuklarımız koşular eşliğinde, müzik eşliğinde uyandırılıyorlar. Sonra kahvaltıya geçiyorlar. Peşinden de aktivitelerimiz başlıyor. Neler var? Dans var. Basketbol var, voleybol var, futbol var, rugby var, okçuluk var.
Hangisini isterse ona katılıyor.
Bir kısmı ortak, bir kısmı tercih.
Evet.
İşte canlı langırt var, handbol var. Bunun dışında doğa aktiviteleri var. Doğa yürüyüşleri, çadır kurma, pusula, yön bulma, duvar tırmanışı, ip atlama, yani ip parkurları. Bunun dışında sanat aktivitelerimiz var. Drama, film kampımızda film çekmek, montaj, kurgu.
Çok güzel.
Bunun dışında fotoğrafçılık, ahçılık.
Kendi yemeklerini de kendileri
evet,
mi yapıyorlar
aynen.
yoksa?
Özel aktiviteler var. Çocuk isterse o aktiviteyi tercih edebiliyor. Hı-hı. Ritim atölyemiz var. Orada ritim dersleri alabiliyor. Origami var. Tişört boyama var. Cam boyama var. Olimpiyatlar günü diye.
Öyle güzel anlattınız ki benim bile gidesim geldi. Bizim için de yok mudur acaba?
Büyükleri evet aileyle alıyoruz. Çocuklarıyla beraber alıyoruz. Hatta Ankara'da bizim bu konuda bazı özel projelerimiz de var. Onlardan asla bahsetmek isterim.
Evet.
Örneğin bir okula okul kampı yapıyoruz. O çocuklar o dönem biliyorlar tıpkı yurt dışındaki gibi ve aile de biliyor, başvuru tarihi geldi mi hemen başvuruyorlar. Bu yıl bir okulumuza aile kampı yapmaya başladık. 1, 2 ve 3. sınıflara yapıyoruz. Hı-hı. Yoğun talep gördü, çok mutluyuz bu yüzden. Bunun dışında diyabetli çocuğu olan ailelere özel kamplarımız var. Diyabetli ailem çocuğu kampı. Onların çocuğunu hastalığa alışması, diyeti, ilaçları vesaireyle ilgili bilinçlendirmenin olduğu bir kamp.
Çok güzel. Aileyle birlikte bu kamplar.
Evet. Diyetisyen ve doktorlar da var. Vakıf var. Bu konuyla ilgili vakıf üyeleri de geliyor.
Bunun çocuğun dışında, da belki daha kolay kabullenmesini sağlıyor hastalığını,
aynen,
değil mi?
Aynen. Kabul ediş olarak geri dönüyor. Bir de feniketürüli diye bir rahatsızlık var. Bu topuktan alınan kanla.
Evet, çocuklar doğduğunda alınan. Bir hafta
onunla içerisinde da ilgili bir kampımız var. Orada sadece çocuklar geliyor yalnız. Onun o kamptan sonra dediğiniz şeyi çok yaşıyoruz. Çocuk hastalığını saklarken, çocuk kendisi beslenmeyle ilgili neler yapacağı tamamen anneye bağlıyken, o çocuk o kampta neler yapabileceğini, neler yemesi gerektiğini, anne baba olmadan da onu nasıl seçebileceğini çok rahat, daha net görüyor, yaşıyor ve döndüğü zaman rahatlıkla hastalığını söyleyebiliyor. Hatta sosyal medyada takip ediyoruz, bazen bakıyoruz, yazıyor, ben bir PKU hastasıyım diye. Bu da çok güzel. Çocukların daha moralli, daha özgüvenli olması, hasta olsun olmasın, bizler için çok önemli. Bu eğitim anlamında güzel bir dokunuş.
Evet, çok güzel gerçekten. Bu dokunuşların artarak devam etmesi dileğiyle diyelim gençlerimize, çocuklarımıza. Çünkü yaz tatilinin başlaması dolayısıyla da bu kamplara ilgi arttı ve artarak da devam edecek. Çocuklarımıza, gençlerimize kattıkları açısından da çok önem taşıyor tabii, değer katıyor. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz, bu konuda bizi ve dinleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yatılı kamplara verdiğiniz destek için.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, bir eğitimci konuğumuz vardı bugün Hayatın Sesleri'nde. Sayın Işıl Saraçoğlu. Konuğumuza teşekkür ediyoruz yeniden.
Çizildi bu mavi duvar, bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz.
Hikayemiz bu kara sevda.
Aramıza çizildi bu mavi duvar, bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdanı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi dünya bölündü ortasında ikimiz.
5:28'i gösteriyor başkentte saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz, Münih'e. Çünkü Münih'te çocuklar için Türkçe kukla tiyatrosu çalışmaları yapan bir tiyatro ile tanıştırmak istiyoruz sizleri. Tiyatro Uğur Böceği ile tanıştırmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Gülce Dinç Bozoğlu var. Merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz başkente.
Merhaba, Münih'ten sevgiler.
Teşekkür ediyoruz. Evet, tiyatro Uğur Böceği'ni bize ve dinleyicilerimize birazcık anlatır mısınız lütfen? Ne zaman, nasıl kuruldu, ne amaçla yola çıktınız?
Şöyle, 8 yıl önce ben işi dolayısıyla Münih'e taşındım. O zaman kızımız yoktu. Şu an kızımız 2 yaşında.
Allah
bağışlasın. Teşekkürler. Ben aslında mühendisim, kimya mühendisiyim. Burada bir süre kimya mühendisliği ile ilgili proje mühendisliği yaptım. Fakat bundan mutlu olmadım ve daha sonra Türkçe öğretmenliği yapmaya başladım. Ve Türkçe'ye karşı ilgimin olduğunu fark ettim. Bu konuda ilerlemeye çalıştım. Ve sonra hamileliği düşünürken de Türkçe ile ilgili, çocukla ilgili endişelerim başladı. Çünkü Türkiye'ye dönmeme kararı almıştık. Münih'te yaşamaya devam etmeyi düşünüyorduk. Ve ben şey diyordum, hani diğer çocukları gözlemlediğimde Türkçeleri çok zayıf ya da tamamen Almancayı tercih ediyorlar kendilerini ifade etmek için. Ya benim çocuğum da mı böyle olacak diye düşünüyordum. Sonra yani bir ebeveyn olarak bir şey yapmam gerekiyor diye düşünmeye başladım. Bu bayağı bir kafa yordum bu konuya. Çünkü ben çocuğumu Türkçe seviyorum ve onunla paylaşımımın Türkçe olmasını istiyorum. Bunun için de bir şey yapmam gerekiyor dedim. Sonra ilkokuldan sonra şey fark ettim. Çocukların anaokulundan da özellikle sonra Almancayı tercih ettiklerini. Arkadaşlarımın çocuklarında da bunları gözlemleme fırsatı oldu. Çünkü onlara sorduğumda niye Almanca konuşmak istiyorsunuz? Türkçe de çok güzel bir dil dediğimde bana verdikleri reaksiyonlar hep şey, yok, hayır, Türkçe çok zor, hiç eğlenceli değil, kolay değil, Almanca çok kolay bir dil, ama Türkçe zor diye cevaplar alıyordum. Ve bu da benim endişelerimi daha çok körüklüyordu tabii ki de. Yani ben kesinlikle bu konuda bir şey yapmalıyım. Çünkü çocukların gözünde Türkçe zor. Daha sonra ben Flohmarkt'larda, yani Flohmarkt Almancası bit pazarları. Almanya'nın bayağı bir ünlüdür. Ve orada el kuklalarına rastladım. Ve onları toplamaya başladım. Ve hayalim şeydi, yani çocuğumla Türkçe kuklaları konuşturmak, ki ona oyun diliyle Türkçeyi sevdirmek. Sonra sahne satın aldım. Türkçe çocuk kitaplarını toplamaya başladım. Ve ortada çocuğum yoktu aslında o dönemlerde. Sonra bunu kadınla hayal etmeye, yani hayal ederken dedim ki, yani neden bunu başka çocuklar için de faydalı bir hale getirmeyeyim? Ve sosyal medya üzerinden anneler grubuna ulaştım Münih'te ve onlara bu hayalimi yazdım. Ve o hayalime destek olan çok çok harika 5 anne benimle çalışmaya ya da benimle beraber bu işte kol kola yürümeye gönüllü oldular.
6 kişi yola çıktınız yani.
Evet, aynen, biz 6 kişiyiz.
Evet.
Yani dekorumuzu, fotoğraf çekimimizi, logo, poster tasarımımızı, oyun yazmayı, derneklerle görüşmeyi, organizasyonu, tamamen her şeyi biz yapıyoruz. Ve yani birimiz eksik olursa her şey yani bozulabilir durumda.
Çünkü o yüzden herkesin üstlendiği bir şey var.
Evet. Ben kısaca isimlerini de söylemek istiyorum.
Tabii.
Dekoru İdil Kılıç Mut üstleniyor. Fotoğraf çekimlerimizi ve logo, poster tasarımlarımızı Ayşegül Cesur üstleniyor. Oyun yazma, senaryo yazmayı İpek Karacagil Kul ve ben üstleniyorum. Derneklerle iletişimde, organizasyonda Bahar başlamış, çok gezen ve Ayşem Bayar Yücel bize destek oluyor. Ve sahne arkasında da işte dekorları kurmamızda, müziklerde falan her şeyde bu arkadaşlarımız yardımcı oluyor.
Peki kuklalar, kuklaların yapımı, kuklalar nereden geliyor?
Kuklaları satın aldık.
Satın aldınız, evet.
Evet.
Kaç kuklanız var?
Ama şu an için 30'un üstünde sanırım.
Evet.
Evet.
Peki yani, hedefleriniz doğrultusunda neler var?
Şöyle, yani zaten biz bu işi gönüllü anneler olarak yapıyoruz. Ve hepimizin birer çocuğu var. Bu yüzden çok çok hızlı ilerleyemiyoruz zaten. Ama hedefimiz 2019 için farklı yaş gruplarına yeni oyunlar yazmak istiyoruz. Ve farklı derneklere ulaşmak istiyoruz. Ve bu oyunları tamamen ücretsiz yapıyoruz. Gönüllü olarak yapıyoruz. Ve daha çok çocuğa ulaşmak istiyoruz.
Peki ilgi nasıl?
Çok iyi. Zaten bu tiyatro Uğur Böceği'nin ortaya çıkış sebebi de bu şekilde oldu. Biz normalde Türkçe kukla çocuk tiyatrosu diye bir başlık koymuştuk kendimize. Ama o kadar çok işte salonumuz, yani küçük bir yerde oynuyoruz ama bir mahalle derneğinde. Öyle bir doldu taştı ki iki tur oynamak zorunda kaldık. Yani zorunda kalmadık, çok seve seve yaptık bunu. Hı hı. Ve ikinci turda yine insanlar, çocuklar geldiler. Ve acayip derecede mutlu olduk. Oyunun sonunda gelen tepkiler çok pozitifti. Herkes buna çok ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Ve biz de dedik ki hani bizim buna devam etmemiz gerekiyor. Bunu bir oyunla bitirmememiz gerekiyor. Ve bunu bir çatı altında toplamamız gerekiyor. Ve tiyatro Uğur Böceği'ni kurduk. O da benim kızımın Nisan ayındaki doğum gününe denk geliyordu. Ben de ona böyle bir 2 yaş doğum günü hediyesi etmek istedim. Belki şu an anlamıyor ama belki ileride okuduğunda bir anlamlı bir şey olduğunu görecek.
Peki peki Türkçe konusunda neler düşünüyorlar artık tiyatroya gelip gitmeye başlayan çocuklar? Hani Türkçe çok zor diyorlardı. Bu anlamda baktıklarında kolaylamış olduklarını görüyor musunuz?
Ya bu şu şekilde açıklayabilirim. Annelerden oyun sonrası bir mesaj yağmuruna tutuluyoruz. Eve geldiğimizde işte kuklaların konuştuğu şeyleri tekrar etmeye başladılar. Bizim bu oyunumuzun içeriği paylaşmak üzerine, çocukların birbirleriyle işte bir topu paylaşmaması sonucu neler oluyor, başlarına neler geliyor anlatıyoruz. Ve o yani arkadaşlarımızın ya da işte gelen seyirci, izleyicilerin bize geri dönüşlerinde işte her şeyi benimle paylaşmak istiyor. Diğer arkadaşlarınla yiyeceklerini bile paylaşmaya başladı. Ya da bizim orada söylediğimiz şarkıları evde mırıldanırken duyuyorum. Ve biz çok mutlu oluyoruz tabii hani bu şekilde olmasına. Kafalarında çocukların en azından ya evet Türkçe de bir oyun dili olabilir. Türkçe de zevkli, Türkçe de eğlenceli dedirtebilmek çok önemli.
Ne güzel. Yani, sizi gerçekten kutluyoruz. Hı hı. Ne güzel bir amaçla yola çıkmışsınız. Umarız hedeflerinizi aşarak devam etmeniz dileğiyle. Çünkü hem kültürlerini unutmamaları açısından da çok güzel bir köprü kuruyorsunuz orada. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz sevgili Gülce Dinç Bozoğlu. Sağ olun, var olun Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için.
Biz teşekkür ediyoruz Tiyatro Uğur Böceği ekibi olarak hepinizden. Size iyi yayınlar diliyoruz.
Teşekkürler, kolay gelsin.
Teşekkürler, sağ olun.
Hisar kalesi yıkılır gemi. Karahisar kalesi yıkılır gemi. Kâkülü boynuna dökülür gemi.
Hayatın Sesleri dinleyenleri hemen bugün stüdyomuzdaki son konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve aynı zamanda yine Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Mehmet Somuncu bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ederim.
Evet, bugün küresel sorunlardan birini konuşacağız. Hatta en önemli sorunu konuşacağız diyebiliriz herhalde. İklim değişikliğini konuşacağız. Şimdi gözlenen o kadar çok değişim var ki neden olan sorunları konuşacağız tabii ki, ama öncelikle nelerdir iklim değişikliği sorunları, neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Önce tabii iklimi kısaca bir tanımlamak gerekir. İklim ve hava durumu biliyorsunuz birbirinden farklı şeyler. Evet. Hava durumu dediğimiz herhangi bir yerdeki günlük hava olaylarını, evet, yani hava sıcaklığı, yağış, nem vesaire, bunları anlatır. İklimse bir yerdeki veya küresel ölçekteki hava durumunun istatistik olarak uzun yıllar ortalamasını ifade eder bize. Buradan yola çıkarak iklim değişikliği dediğimizde de, yani yine kısaca bir tanım yapmak gerekirse, küresel ölçekte veya bölgesel olarak düşündüğümüz zaman iklimde meydana gelen anlamlı istatistiksel değişimler veya değişmeler olarak ifade edebiliriz çok kısa olarak, evet, iklim değişikliğini.
Ne zamandır yaşıyoruz biz bu sorunu Sayın Somuncu?
Şimdi iklim değişikliğinin bir kere iki nedeni var. Bir, doğal nedenlerden kaynaklı iklim değişikliği, bir de antropojen, yani insani nedenlerden kaynaklanan. Şimdiye kadar ola gelen jeolojik devirler boyunca doğal etkenlere bağlı olarak iklim değişikliği. Yani bu ilk kez olmuyor. Geçmişte, evet, de oldu zaman zaman. Ama antropojen etken veya insani etkenlerle ortaya çıkan iklim değişikliği son 100 yılın hikayesidir diyebiliriz.
Evet. Yani, ki bunu daha çok yaşıyoruz herhalde.
Tabii tabii. Tabii. Yani şöyle, sanayi devriminden başlayarak, yani 1750'li yıllarda sanayileşmenin İngiltere'de ve daha sonra Avrupa'ya, Amerika'ya yaygınlaşmasıyla birlikte fosil yakıt kullanımındaki artış, kentleşme, arazi kullanımındaki farklılaşma vesaire gibi bir takım faktörlerin sonucu olarak atmosferdeki sera gazları dediğimiz gazlar. Bunların başında karbondioksit var, metan gazı var, işte su buharı, diğer bir takım gazlar ve bunların türevleri var. Bunların topluca emisyon miktarındaki artış, yani oransal olarak artış atmosferde sera etkisindeki baskıyı veya sera etkisindeki artışı meydana getiriyor. Yani şöyle düşünürsek, sera etkisi dediğimiz şey şu. Güneşten gelen kısa dalga boyuna sahip ışınlar yeryüzüne ulaşıyor. Bir de yeryüzünden tekrar atmosfere dönen ışınlar var. Bunlar tabii sera gazlarındaki miktar arttığı takdirde sera gazları adeta bir sera etkisi yapıyor, örtü etkisi yapıyor. Dolayısıyla baskıladığı için sıcaklık altta kalıyor. Yani evet, atmosfere gidemiyor geri. Dolayısıyla bunun sonucunda gün be gün, özellikle son 100 yıl içerisinde tabii eldeki verilere dayalı olarak bunu söyleyebiliyoruz. Önce küresel ısınma diye dillendirilmeye başlandı. Bu doğrudur ama şu anda yaşadığımız küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklim değişikliği.
Evet, bunun da çok fazla etkisi var tabii ki, değil mi? İşte şimdiki gördüğümüz yağışlar, belki sıcaklık artışı, hava kirliliği, ekosistemin bozulması, biyolojik çeşitliliğin üzerinde etkisi ve daha pek çok sayabiliriz bunları herhalde. Özellikle su kaynaklarına etkisi çok fazla herhalde.
Şimdi ana başlıklarla söylemek gerekirse iklim değişikliğinin sonuçları, yani insana yansıması, biz de artık yani bugün Ankara'da yaşayan insanlar olarak sürekli hissetmeye başladık bunu. Bir kere yağışlardaki sapma veya değişim, azalma veya çoğalma, kuraklık, yani çok ana başlıklarla söylüyorum. Evet. Buzullardaki ciddi şekilde erime, özellikle büyük buzul alanlarında, Grönland'da, Antarktika'da vesairede, buna bağlı olarak deniz seviyesinde meydana gelen değişim ve bunların doğurduğu diğer sonuçlar. Bunlar artık bütün dünyada ciddi şekilde yaşanmaya başlandı ve insanoğlu artık iklim değişikliği ve onun sonuçlarını iyiden iyiye hissediyor şu anda.
Evet, aslında farkındayız biz de insan olarak ama neler yapmamız gerektiğini bilmiyoruz belki de bu konuda. Çok da çaba göstermiyoruz belki de. Neler söyleyeceksiniz?
Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Tabii iklim değişikliği konusu ne zaman fark edilmeye başlandı? Yani bilim insanları tarafından 19. yüzyılın ikinci son çeyreğinden itibaren tanımlanmaya başlandı. Fakat asıl fark ediliş ve bunun bilimsel anlamda yayınlara dönüştürülmesi, bilim insanlarının daha fazla ilgi göstermesi 20. yüzyıldan itibaren, özellikle de ikinci yarıdan itibaren. Dolayısıyla şu anda iklim değişikliği ile ilgili uluslararası düzeyde ciddi kurumlar var. Örneğin IPCC dediğimiz Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 1992 yılında Rio Konferansı'ndan sonra imzaya açıldı ve bizim ülkemizde taraf şu anda. Dolayısıyla kurumsal düzeyde, uluslararası düzeyde bu şekilde çalışmalar var. Yani bilimsel araştırmalar ve toplumu aydınlatacak, onlara yön verecek bir takım çabalar gösteriliyor. Tabii ülkeler düzeyinde de gene akademik çevreler, bilim insanları yoğun bir şekilde çalışıyorlar.
Konferanslar var bu konuda.
Evet, asıl tabii fark etmesi gereken geniş halk kesimleri. Yani bunların üretim ve tüketim biçimleri, yaşam tarzları ciddi şekilde iklim değişikliğine olumsuz yönde katkı sağlayan şeyler. Buna tabii dikkat edilmesi gerekiyor. Bu anlamda tabii iki şey var. İklim değişikliğinin bu ortaya çıkan ciddi olumsuz etkilerini bertaraf etmek için bu iklim değişikliği sürecine uyum ve azaltım dediğimiz. Azaltım ne? Başta söylediğim gibi özellikle sera gazı dediğimiz gazlardaki azaltımı sağlamak. Yani azalımı sağlamak. Onun içinde nedir? Örneğin fosil yakıt kullanımını azaltmak. Nerede? Taşıt araçlarında. Örneğin işte Avrupa Birliği ülkeleri bugün peş peşe İngiltere, Norveç vesaire dizel araçları yavaş yavaş piyasadan çekmeye ve üretmemeye başladı. Ya da enerji verimliliği. Buna benzer pek çok çabalar veya projeler, programlar yürütülüyor. Bunların tabii bütün dünya tarafından kabul görmesi ve herkesin bu işin farkında olması gerekiyor.
Evet, peki ülkemizde durum nedir? Biz yeterince farkında mıyız? Bu konuda yapılan çalışmalarımız Tabii. var mı? Aldığımız önlemlerimiz var mı?
Tabii kurumsal düzeyde ülkemiz aslında farkında. Yani dediğim gibi Türkiye şu anda iklim değişikliği çerçeve sözleşmesine taraf. Kyoto protokolünü imzaladı. Yani bütün bu uluslararası sözleşmeleri, anlaşmaları taraf olan ülke.
Evet, birazcık o taraflıktan söz edelim isterseniz. Ne der örneğin o Tabii. Kyoto protokolü?
Kyoto protokolü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Biraz önce bahsetmiştim. Hı hı. Yani 190'dan fazla ülkenin imza koyduğu bir sözleşme. Bu işte biraz önce söylediğim gibi iklim değişikliğindeki bu olumsuzlukları minimize etmek ve artan küresel sıcaklığı azaltmaya yönelik bir takım çabalar diyebiliriz. Türkiye'de buna taraf oldu yani Hı-hı. imza koydu. Kyoto protokolü ona bağlı bir protokol. Şu anda tamamlandı onun süreci. Başka bir süreç başladı. Yani Türkiye'de şu anda özetlemek gerekirse başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üniversiteler, TÜBİTAK, ve benzer ulusal kuruluşlar bu konuda üzerlerine düşeni ciddi şekilde yerine getiriyorlar. Mesela Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi bağlamında sekreteriye sunması gereken raporlar var. 2 yıllık raporlar.
Kim hazırlıyor bu raporları?
Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırlıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'de destek veriyor. Şu anda 7. rapor hazırlanıyor. Hatta ben de raporun bir bölümüne şu anda katkı sağlıyorum. Hı hı. O hazırlanan rapora. Dolayısıyla hükümet düzeyinde ve diğer resmi kuruluşlar düzeyinde bu konunun yeterince farkına varılmış durumda. Bir takım eylem planları hazırlanmış durumda iklim değişikliği ile ilgili.
Raporların sonucuna göre mi hazırlanıyor tabii, eylem planları?
Tabii, evet. Bunu tabii geniş halk kitlelerine indirgeyebilmek ve onları anlatabilmek ve bu konuda kamuoyunu yönlendirebilmek önemli. Yoksa
Peki var mı
çalışma.
Bununla ilgili çalışmalar?
Var, var.
Ne tür çalışmalar örneğin?
Sivil toplum kuruluşları da bu işin içinde tabii onu da söylemek gerekir. Yani halkın eğitimi, örneğin işte enerji verimliliği konusunda veya fosil yakıtların kullanımının azaltılması konusunda... Arazi kullanımındaki değişiklik, tarımsal faaliyetler vesaire bunların hepsi yani çok böyle başat olanları söylüyorum ben şu anda. İklim değişikliğine olumsuz yönde etkeden faktörler. Dolayısıyla bunların giderilmesi ve en önemlisi dediğim gibi birincisi uyum sağlama. Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda küresel sıcaklık son 100 yıl içerisinde yaklaşık 0.9 santigrat yani 1 santigrat dereceye yakın artmış durumda. 2 derecelik bir şey açıkçası dünyanın felaketi demektir. Bunu evet. geriye çekmeye uğraşıyor herkes yani uluslararası düzeyde ve ulusal düzeyde. Burada yapılması gereken öncelikle karbon salımını veya emisyonu azaltmak atmosfere gönderilen. Hı-hı. Birincisi bu azaltım. İkincisi evet. de şu anda adeta bıçak gibi kesilse atmosfere salınan bu emisyon veya sera gazları dediğimiz gazlar... Bunun etkileri ve bizim hissedeceğimiz husus 10 yıllarca sürecek. Hı hı. Belki yüzlerce yıl devam evet. edecek. Dolayısıyla bu ortama uyum sağlamak gerekiyor. Örneğin nedir? Son yıllarda hepimiz yaşıyoruz işte Ankara'da da birkaç kez bu yıl içerisinde tekrar etti. Yağışlardaki sapma yani bir mevsimde veya 2-3 ayda yağacak yağışı yarım günde evet. bir yer alıyor. Dolayısıyla kentsel altyapı buna uygun değil. Bir anda kentin içerisini seller sular basıyor.
Evet.
Ya da bir anda işte kuraklık ortaya çıkıyor, tarımsal verimlilik düşüyor
ya da
gibi.
Bir bölge o yağışı alırken öbür tarafta
daha kurak
bir...
olabilir.
Evet, evet. olabiliyor.
Evet. Dolayısıyla evet. buna da uyum sağlamak gerekiyor. Yani iki önemli şey. Bir, azaltım yani karbon emisyonunu ve diğer karbon sera gazlarını azaltmak. İkincisi de mevcut ve gelecekte iklim değişikliğinin ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçlara uyum sağlamak.
Evet, bu yöndeki çalışmalar hızla devam evet. ediyor diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun hocam.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Siz de sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı ve yine Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Mehmet Somuncu bizlerle birlikteydi. Hocamıza tekrar teşekkür
ediyoruz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, işte bugün de Hayatın Seslerinin sonuna geldik. Bugünlük bu kadar diyoruz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladı. Yayınımıza sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmak üzere sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri. Bilecik 25 yıl.